Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Selim Pullu üniversitede eski çağ tarihi arkeoloji öğretiyordu. Selim Bey her şeyi geride bırakıp oğlu Ege'nin tedavisi için Avustralya'ya geldi. Selim Bey tekrar hoş geldiniz stüdyomuza.
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davetiniz için tekrar teşekkürler.
Avustralya'ya gelme hikayenizi sizden dinleyelim.
Tabii hay hay. Öncelikle ben daha önce bu tür güzel programları radyodan dinlerken teşekkür edildiğinde bunu çok sıradan bulurdum. Ancak işin içinde olunca ve ne kadar önemli olduğunu burada yaşayınca bunu bir kere daha ben de yapmak istiyorum. Davetiniz ve emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu anda burada olmaktan çok mutluyum. Bizim hikayemiz aslında binlerce aileden biri olarak başladı. Belki bu hikayede fark yaratan şey bizim hikayemizde göze aldığımız şeylerdi. Bunu hikaye haline getiren, macera haline getiren. O da oğlumuz Ege 2009 senesinde doğduğunda her şey çok normaldi, yolunda gidiyordu. Ben Afyon Üniversitesi'nde görev yapıyordum. Afyon'da oturuyorduk zaten. Fakat 18 aylıktan itibaren bazı şeylerin yerinde olmadığını ve doğru gitmediğini fark etmeye başladık. Normal çocuk gelişimini göstermiyordu ve gittikçe bu belirtiler artmaya başladı. Sonuçta otizm olduğu teşhisi konuldu diyelim ve biz buna çare aramaya başladık. Diğer pek çok ailenin elbette yaptığı gibi, şu anda da yaptıkları gibi. Fakat Afyon ilinde o zaman şimdikinden farklı olarak, tabii aradan oldukça uzun zaman geçti, bu bahsettiğim 2011'in sonları, 2012'nin başları. Herhangi bir özel eğitim kurumu veya bir devlet okulu yok gibiydi. Ve ancak otizmle ilgili okullar büyük şehirlerde vardı. Ancak benim işimi değiştirmem ve büyük şehirlere gitmem, memur olduğumu düşündüğünüzde o kadar kolay da değildi. Aklımıza gelen çare, eşimin Avustralya vatandaşı olmasından dolayı buraya yazışıp bu ülkeye acaba gelip burada bir şeye başlama şansımız olabilir mi? Onu araştırmaya başladık. Hemen şunu da ilave edeyim. Maalesef özel eğitim kurumlarında istenen ücretler oldukça yüksek. Yani benim konumda olan bir insanın bile vermesi belki bir sene mümkün olabilir ama ikinci sene oldukça başa çıkılması zor rakamlardı. Yazışmalar sonucunda burada kabul edildik ve eşim çocuklarla beraber önce buraya geldi. Ben hemen gelemedim çünkü memuriyetten izin almak oldukça zor. Bir sene sonra 3 yıllığına üniversitemden ücretsiz izin alarak ben de yanlarına katıldım. O andan itibaren ülkeden 20 bin kilometre uzakta oğlumuz için bu mücadelemiz başladı. Ancak bunu yaparken sahip olduğumuz her şeyi satmak zorunda kaldık. Yani o zaman aşağı yukarı 12 yıllık evliydik. Evimizde pek çok şey var, arabamız vardı. Hepsini satıp buraya gelmek için kullandık ve geride hemen hemen hiçbir şey bırakmadık.
Selim Bey, şimdi oğlunuz otizmli.
Evet.
Bu konu hani fazla bilgisi olmayan
Tabii.
kişiler için, dinleyicilerimiz için biraz açıklayabilir misiniz?
Hay hay. Otizm aslında nörolojik gelişim bozukluğu olarak biliniyor. Otizm bir hastalık değil. Maalesef toplumda yaygın olarak otizm hastası deniyor. Otizm bir hastalık değil, bir nörolojik gelişim bozukluğu. Ve maalesef dünyada son yıllarda oranı oldukça artmakta. Şu anda dünyada doğan bebeklerin 68'de bir oranında otizmli olduğunu söyleyebiliriz. Bunu tıbbi raporlar söylüyor. Bu kadar hızlı artmasının pek çok sebebi var. Yani çevresel etkenler, GDO'lu gıdalar, metal zehirlenmeleri, vücuttaki ağır metaller, annenin hamilelik süresince yaşamış veya geçirmiş olduğu bir takım fiziksel veya kimyasal dış etkenler gibi etkenler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak oranın çok yüksek olması oldukça korkutucu. Fakat bir olay var. Otizmin şu anda bilinen tek çaresi eğitim ve terapi. Yani bu eğitim ve terapiyle oldukça erken dönemde hızlı bir şekilde düşürülebiliyor. Eğer başlanırsa doğru zamanda, erken yaşta. Türkiye'de özellikle son zamanlarda sosyal medya üzerinden pek çok grup var. Ben de onlara üyeyim. Türkiye'ye döndükten sonra oralarda da yer almaya çalışıyorum. Afyon Otizm Derneği'nde de üyeyim aynı zamanda. Ve bu konuda toplumu bilgilendirmeye çalışıyoruz.
Evet, biraz önce hikayenizi bölmüş olduk aslında bu soruyla tekrar sizin hikayenize
Buyurun.
dönersek. Çocuğunuzun nasıl bakımı için mi geldiniz tam olarak, yoksa onun eğitimi için mi? Tam olarak niçin geldiniz? Niye
Evet.
Avustralya'yı seçtiniz?
Neden Avustralya? Öncelikle Avustralya bulunduğumuz dönemde ve o tarihlerde otizm konusunda Türkiye'den daha ilerideydi. İkincisi, çocuğumuzun eğitimi için bu ülkede donanımlar daha fazlaydı. Okullar ve devletin bu konuda yapmış olduğu eğitimciler ya da yatırım diyelim, Üçüncüsü, çocuğun bir şekilde gelişimi Avustralya'nın verdiği sistemde daha hızlı olabileceğini düşündük. Yani burada devletin verdiği eğitim saati çok daha fazla. Terapi ve hem konuşma terapisti hem davranış terapistleri okullarda fazla. Benim bulunduğum şehir eğer İstanbul veya Ankara olsaydı Avustralya'ya gelmeme durumumuz olabilirdi. Ancak Afyon gibi bir şehirde bunu sağlamamız çok zordu. Ve ben eğer İstanbul veya Ankara'da olsaydım da zamanımı çocuğuma ayıramayacaktım. Yani akademisyenliğin getirdiği yük, onun getirdiği bir takım sorumluluklar. Oysa ben bütün mesaimi burada tamamen oğluma verebildim. Tabii bu konuda sadece bütün primi bana vermemek lazım. Bu bir ekip işi. Ben ailemin diğer üyelerine ve özellikle sevgili eşime bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu konuda hiçbir itiraz etmeden her şeyi kabul ederek bu sorumluluğu üstüne aldı. Ve hala da ben Türkiye'ye gidip geliyorum. Orada devam ediyorum şu anda. Eşim çocuklarla burada eğitime devam ediyor.
Nasıl yani, işte şimdi yılın belli bir kısmı Türkiye'desiniz, belli bir kısmı Avustralya'da mısınız?
Evet, benim 2012'den itibaren buraya geldiğim 3 yıllık resmi izin, ücretsiz izin sürem 2016'nın sonunda doldu. Benim iki ihtimalim vardı. Bir, istifa edecektim çok sevdiğim işimden ve akademisyenlikten. İki, Türkiye'ye geri dönüp görevimin başında olmaya devam edecektim. Ama eğer Türkiye'ye dönersem buradaki eğitim çok iyi bir haldeyken bırakmak zorunda kalacaktık. Geçici bir süreliğine ben Türkiye'ye döndüm. Orada yeniden bir şeyleri toparlamaya başladım. Eğer olur da tekrar dönme ihtimalimiz olursa orada gideceğimiz bir yer olsun diye. O işi ben üstlendim. Eşim de burada kaldığı yerden çocukların eğitimine devam etmeye başladı.
Ben tekrar soruma devam etmek istiyorum izninizle. Şimdi topladınız her şeyinizi, geldiniz buraya, işte 6 ayınızı burada geçiriyorsunuz, 6 ayınızı Türkiye'de ve çocuğunuzla ilgileniyorsunuz. Ama siz burada bir konferansa da katılıyorsunuz ve Türkiye'de de bu otizm konusunda bu alanda yaptığınız çalışmalardan söz edin lütfen.
Elbette. Ben burada bulunduğum izinli 3 sene içerisinde kendimi de otizmde eğitmeye karar verdim ve bu konuda çaba sarf etmeye karar verdim. Çünkü otizmle tanışana kadar biz ancak otizmi Yağmur Adam filminden biliyorduk. Dustin Hoffman'ın Rain Man filminden biliyorduk. Oradaki otizmli kardeşiyle yolculuğa çıkan bir adamın hikayesinden ancak biliyorduk. Fakat otizm oldukça farklı bir spektrum. Çok fazla seviyeleri ve ağırlık dereceleri de var. Ben yaptığım bu çalışmalarda şunu fark ettim. Özellikle Türk toplumu içerisinde otizmli olan ailelerde babaların bu konuda çok fazla ilgili olmadığını ve genelde suçu diğer şeylerde de olduğu gibi genelde karşılaştığımız toplumda annelerin üzerine yıktıklarını gördüm, fark ettim. Bu da beni oldukça üzdü.
Ama çok acı bir şey ama.
Çok acı bir şey, çok acı bir şey. Bir de bizim kültürümüzü...
Ne demek istiyorsunuz biraz daha?
Tabii İsmail Bey, şunu demek istiyorum. Bizim kültürümüzü düşündüğümüzde genelde aile içerisinde özellikle çocuklarla ilgili bir şeyler ters gittiğinde... Bu bazen eşler tarafından, bazen de kayınvalideler tarafından, gelinlerin kayınvalideleri tarafından genelde gelinlere yıkılır. Yani çocukta eğer bir fiziki veya bir sağlık problemi varsa işte anne iyi bakmıyordur. Çocuk yemiyorsa anne beslemiyordur. Çocuk hastaysa annenin sütü yetmiyordur. Annenin sütünde problem vardır. Herhangi bir fiziksel bozukluğu varsa işte hamileyken fazla gezmiştir, denize girmiştir, şöyle olmuştur, bunu
yani
yapmıştır.
Ne olursa olsun kadının suçu.
Tabii ibreler maalesef toplumda kadına dönüyor. Otizmde de durum çok farklı değildi. Babaların zaten klasik olarak mazereti, ben hani para kazanıyorum, dışarıdayım, bütün gün yoruluyorum. Sen annesin, kesin görevin çocuğa bakmak. Fakat engelli bir çocuğa bakmak, normal bir çocuğa bakmaktan çok daha farklı. Normal demek aslında pek doğru değil ama bunu kullanmak zorundayız tanımları açıklamak açısından. Bu da beni çok şaşırttı ve üzdü. Ve ben Türklerin içerisinde oğlu otizmli olan babalara ulaşmaya başladım, ulaşmak istedim. Fakat toplantılar falan olduğu zaman devletin bu konuda organizeleri var. Yani
bunu
sivil
Türkiye'de
toplum,
mi yapmak istediniz?
Burada tanıştım zaten. Devletin burada organizasyon kurumları var, sivil toplum kurumları var. Bir tanesi de Positive Partnership. Pek çok konuda toplumla devleti bir araya getirmeye çalışıyor. Onların haklarını öğretmeye çalışıyor veya imkanlardan faydalanmalarını sağlamaya çalışıyor. Positive Partnership'in okulda yaptığı bir toplantıya katıldım. Bu okulumuzda ve orada otizmli aileler için anketler vardı, onu doldurdum ve iletişim bilgilerimi yazdım. Bu toplantılara katılmaya devam ettim ama katılan tek erkek bendim neredeyse. Ve dedim ki yani aileler, Türk hanımlar geliyor, Arap hanımlar geliyor toplumumuzda Orta Doğu'dan, baba yok ortada. Onların da dikkatini çekti. şöyle bir fikir ortaya atıldı o zaman. Bir babalar grubu oluşturayım ben. Yani toplayayım babaları. Hep beraber bir araya gelelim. Böyle bir fikir ortaya çıktı. Bunun örnekleri var. Bunu ilk ben yapmış değilim ama bizim toplumda ilk ben yapmış olduğumu söylediler. Yani ben bunu söyleyemem belki. Ama şunu da düşündüm. Ben eğer kendi etiketimi veya işte titrimi burada söylersem hiçbir baba gelmez. Çünkü kimse ders almaya gelmez böyle bir yerde.
Akademisyen olduğunuz için tabii çekinirler işte, mi diye düşünüyorsunuz?
Türkiye'den gelen hoca bize şimdi ders verecek, ders bizi verecek. Toplayacak. Yani ne işimiz var, bırak Allah'ını seversen gibi olmasın diye. Ben de bir babayım ve de dedim ki yani biz toplanalım, futbol konuşalım, maç konuşalım, Türkiye'den konuşalım, efendim tavla oynayalım, çay içelim, pizza yiyelim. Organizasyon bahsettiğim Positive Partnership dedi ki sen bunu yap, okul sana bir yer versin, bir hub versin ilköğretim okulunu. Biz de sana harcadığın masrafları ödeyelim, ne yediysen içtiysen. Böyle başladı bu babalar grubu. Ve babalar grubunda yaptığımız konuşmalardan elde ettiğim izlenimler, bahsettiğim örgüt
Türk için, babalardan bahsediyorsun
Türk babalar,
değil mi?
Türk,
yani Avustralya'da Türk babalar. Avustralya'da Türk babalar. Babalar.
Sadece baba olmak zorunda değil. Ben yaptığım flyer'da işte amca, dayı, abi, akrabalar. Kim olursa olsun herkes katılabilir. Büyük baba, büyük anne demeyelim, büyük baba, dede. Ve şunu gördüm yani katılım önce çok azdı. Bir iki kişi geliyorlardı. Pek çekiniyorlardı. Ya ne bileyim işte nasıl olacak, bu da işte bize şöyle oldu falan gibilerden umutsuz bir durum ortaya çıkmıştı. Fakat şunu fark ettim. Genelde işte bahsettiğim kültürel olaylar burada da devreye giriyor. Bunu söylediğim zaman rapor olarak şeye verdiğim zaman bu organizasyona, Positive Partnership'e ortaya şöyle bir fikir çıktı. Acaba otizmle ilgili efsaneler ve gerçekler diye bir tablo yapsak kültürel nasıl olur? Yani otizmin gerçek sebebi ne ama toplumun düşündüğü ne? Yani gerçek sebebi belki nörolojik bir bozukluk, genetik olarak veya işte toplum çevresel etkenlere ama toplumun düşündüğü işte anne hamileyken fazla şunu yedi. Yeme dedik, çok turşu yedi işte bak gördün mü? Dediğimiz çıktı gibi.
Avustralya'da otizmli babalar için bir grup kurdunuz. Evet. Başlangıçta bir iki kişi gelmeye başladı ama daha sonra neler oldu bu grupta?
Daha sonra grup popüler oldukça, tanındıkça üye sayımız artmaya başladı. Ama biz bunda çok umutlu değildik. Çok beklentimiz de yüksek değildi. Yani erkeklerle deal yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Babalar çalışıyor, yorgun, zamanları uymuyor. Kimisi diyor ben gelecektim ama gelemedim. İşim vardı ama gelenler gene de şöyle bir 10 kişiyi falan bulduğu zaman bizim için çok güzel bir sayı yakalanıyordu. Biz aşağı yukarı her ay bunu yapmayı planladık ama bazı aylar aksadı, bazı aylar olmadı.
Babalar biraz açıldı mı bu toplantılarda?
Kesinlikle açıldı. Önceden...
Hani biz kadınlar belki duygularımızı biraz daha rahat ifade edebiliyoruz ama belki erkekler daha iyi ifade edemiyorlar. Gerçi bu da bir mazeret değil ama hani o toplantılarda biraz daha erkekler açıldılar mı? Biraz daha sizinle paylaştılar mı ne hissettiklerini çocuklarına karşı?
Aslında dediğiniz çok doğru. Hanımların network'ü çok daha mükemmel her konuda. İletişimi, birbiriyle olan bağı ve konuların üzerine gidişi çok daha karmaşık ve ustaca diyelim. Erkekler bu konuda biraz daha çekimserler. Konuşmayı çok sevmiyoruz. Anlatmayı sevmiyoruz. Duygularımızı göstermeyi de zayıflık olarak görüyoruz toplum olarak. Türk toplumu olarak, erkek olarak. Ama babalar grubunda başladıktan sonra insanlar şunu sormaya başladı. Ya işte ben oğluma şunu yediremiyorum. Sen nasıl başardın? Çünkü otizmli çocukların diyeti bazen çok limitli oluyor. 3-5 kalemden fazla bir şey yemiyorlar. Aşağı yukarı her gün aynı şeyleri yemek istiyorlar. Kimi olmayabiliyor ama bazıları çok zor. Benim oğlum öyle mesela 5-6 şey yer. Doğduğundan beri yani 2 yaşından beri yediği şeyler çok fazla değişmemiştir. Sonra yavaş yavaş diyor yani bu bizim başımıza niye geldi? Bu soruları genelde hep babalar annelerden duyduğu ve onları teskin ettiği için aile babası olarak hiç kendisinin sorma hakkı gösterilmemiş adamcağıza. Onun da dertleşmek istediği birileri olunca bu soru soruyor. Hocam bu bizim başımıza niye geldi? Çünkü toplumda bunu bir ceza olarak görülüyor. Bu i̇şte bir lanet bu da, olarak görülüyor.
Bu da madalyonun diğer yüzü.
Tabii. Kesinlikle.
Nasıl yani Avustralya'da Türk toplumunda yani otizmli ailelere ve bakış açısı nasıl?
Şimdi otizmli ailelerin iki...
Yani aileler de zorlanıyordur belki.
Tabii. İki tür aile var. Bir tanesi çocuğun otizmli olduğunu pek kabul etmeyip, yani bunu reddedip, önce bu reddetme aşaması her ailenin başına geliyor. Reddediş, ondan sonra kabul ediş geliyorsa mesele yok. Kimisi bu reddedişte takılı kalıyor. Benim çocuğumda bir şey yok. Sadece biraz yaramaz. Çok akıllı ama işte biraz hareketli gibi. İkincisi çocuğundan utanan ve çocuğunu toplum içine çıkarmaya çekinen aileler var. Çünkü toplum içinde otizmli çocuğu kontrol etmek zordur. Belli rutinleri vardır. Bununla çekindikleri için topluma çıkarmamayı tercih eden eve kapalı kalan aileler var. Türkiye'de de bu var. Türkiye'de odalara kilitleniyor köylerde. Zincirleniyorlar samanlıklara. Yani.
Mesajlar var. Enver Bey, benim de diyor otistik oğlum var. Sizinle tanışmak istiyorum diyor. 04 numarasını vermiş. Size sonra aktaracağım.
Evet.
Ama Vedat Bey'in bir mesajı var. Onu tam anlamadım ama acaba bu şeyle mi ilgili? Otistik çocukların bakımıyla ilgili mi? Yemek ve çorbaya sıkılan limonun ne gibi faydası var soruyor. Bunun bilmiyorum otizmle bir ilgisi var mı? Onu mu
anlıyorum.
Onu mu demek istiyor? Tam bilemiyorum.
Ben aslında ödül ve almak için bunu yapmadım ancak yaptığımız bu çalışmalar devlet tarafından dikkate alındı. Bize bu konuda önayak olan devlet, bu konuda bize destek olan kurumlar tarafından ve ben aday gösterildim. Öncelikle 2016'da Avustralya Otizm Federasyonu tarafından verilen bir ödül. Bütün otizm derneklerinin federasyonun içine bulunduğu bir ödül ve 2016 yılın babası, otizmli babası ödülünü bana vermeye beni layık buldular. Öncelikle bir Türk olarak ve kendim adına, ülkem adına, kurumum adına çok büyük gurur duydum. Ve bir baba olarak yaptıklarımın karşılığını az da olsa bir şekilde bana teltif edilmesi bu halde çok beni mutlu etti. Ama hemen sizin sorduğunuz şu soruya da açıklık vereyim. Ailelerden bahsediyorduk. Orada şunu söylemek istiyordum. Aileler çocukları eve kapattıkça bu çocukların sosyalleşmesine engel oldukça otizmin gerilemesi mümkün değil. Otizm daha da ağırlaşır. Sosyalleştikçe, konuştukça, iletişime geçtikçe çocuklar daha çok normalleşmeye başlarlar. Bu konuda yaptığım çalışmalardan bir tanesi de daha önce örnekleri var. Bir kart vizit halinde üzerinde benim çocuğum yaramaz veya şımarık değildir, otizmlidir yazan, altta telefon numarası ve internet adresi olan, Türkiye'de Afyon Otizm Derneği telefon numarası olan bir kart vizit bastırdık. Bunları otizmli üye ailelerimize dağıttık. Sebebi de şu, hepimiz anne babayız, dinleyicilerimiz de çok sevgili dinleyicilerimiz bilir. Bize olan bazı şeyleri affederiz ama çocuğumuza olan şeyleri affedemeyiz. Toplumda, markette, dışarıda çocuklar meltdown oluyorlar bazen. Bir şey rahatsız ediyor. Koku, ses, ışık ve kendilerini yere atıyorlar, çırpınıyorlar, bağırmaya başlıyorlar. Klasik şımarık çocuk, istediği alınmayan çocuk tepkileri vermeye başlıyorlar. Toplumdan bu bakış veya işte ya şu çocuğa bak, onu terbiye etmemişsin hanım veya beyefendi, çocuğunuza sahip çıksanız gibi bir laf bizi derinden yaralayabiliyor. Çünkü onu biz biliyoruz nasıl olduğunu. Kavgalar olabiliyor, ağız dalaşları olabiliyor, itişmeler olabiliyor. Biz asabi bir toplumuz bazen, çabuk, duygusal bir toplumuz. Bunlara mahal vermemek için sadece bu kartı gidip teşekkür ederek bunu yapan insana veriyoruz ve uzaklaşıyoruz. Bunu okuyan insan vicdanıyla baş başa kalıyor. Ve belki diyor otizm nedir acaba? Bu kartta diyor benim çocuğum otizmli, şımarık değil. Acaba ne demek istiyorlar? Ve araştırırsa belki bir kişi daha kazanmış oluruz otizm camiasına destek veren.
Evet, diğer soruya geçmeden önce ben burada bir mesaj var.
Evet.
Soyadınızı herhalde sizi kastediyor. Yanlış yazmış ama diyor bir dinleyicimiz bu cumartesi günü saat 3'te diyor Coburg Courthouse'da diyor bu konuyla ilgili
var.
Bir seminer var ve siz konuşmacısınız,
evet, ben
diyor.
Konuşmacı.
Onu da dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Bu mesaj olarak geldi. Main Street 1A Main Street Coburg adresinde. Selim Bey'in bu konuda bir semineri var. Cumartesi günü saat 3'te.
Selim Bey, sizden dinleyelim. Yani konferansınız, bir de seni de konferansınız var değil mi?
Doğru. Bu cumartesi günü olan konferansım Avustralya'da Türk Öğretmenler Derneği'nin düzenlediği bir konferans. Sayın Şerif Hocam'a da bu vesileyle teşekkür ediyorum kendisinin emekleri için. Gelen eğitimcilere, daha çok kıymetli öğretmenlerimize, Türk öğretmenlerimize sınıftaki otizmli çocuklar veya gelen otizmli çocukları nasıl anlayabiliriz veya nasıl davranabiliriz? Kendimden örnekler vererek bir baba olarak hasbelkader acizane bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Sydney'deki konferans ise Asya Pasifik Otizm Konferansı. 5-9 Eylül tarihleri arasında Sydney'de olacak. Buraya da özellikle davet edilmiş olmak beni çok mutlu etti. Türkiye'den katılan tek kişiyim. Yılın Avustralya Otizmli Babası ödülünü almam hasebiyle geçen sene bu davet yapıldı. Orada da burada yaptığım faaliyetler ve Türkiye'de otizm nerede, ne yapmaya çalışıyoruz, neredeyiz, onlara biraz bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de otizm son 5 yılda oldukça arttı ama otizme karşı yapılan şeyler de arttı. Özellikle 2016'da devreye giren otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planı kabul edildi hükümet tarafından. Bu oldukça önemli bir gelişme
i̇lk
Türkiye
defa
için.
Mı oldu?
Evet, bu ilk defa otizmin resmi olarak kabul edilme ve bu konuda bir şey yapma üzerine ilk girişim.
Bir şey soracağım Selim Bey. Buyurun. Türkiye'de otizmli çocuklar özel okullara giderken Avustralya'da diğer öğrencilerle birlikte mi ders görüyorlar? Yoksa bu konuda yanlış bir bilgi mi var?
Şimdi Türkiye'de otizmli çocuklar eğitim merkezi adında okullar var. Sadece otizmle yönelik OÇEM diye olarak geçiyor kısa adı. Otizmli çocukların diğer engelli çocuklarla bir arada olması çok tavsiye edilen bir şey değil. Bütün dünyadaki eğitim sistemi olarak. Ancak bazı hafif otizmliler karma eğitime gidebiliyor. Yani belli bir süre sonra normal mainstream okullarına verilebiliyor. Otizmin derecesine göre. Ama genelde ağır otizmliler veya orta otizmliler kendilerine ait programın okutulduğu okullara gitmeleri daha önemli. Türkiye'de bu konuda son yıllarda önemli çalışmalar var. Üniversitelerde de en çok ihtiyacınız olan şey bu konuda eğitim veren birimlerin açılması. Yani özel öğretim yöntemleri konusunda öğrenci yetiştiren, mezun veren bölümlerin açılması çok önemli. Ben buradan bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin evlatlarına, gençlere eğer varsa burada veya Türkiye'de özellikle üniversitelerde bu bölümleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ileride oldukça açık bir alan var bu konuda.
Avustralya'da nasıl? Yani Avustralya'da birlikte eğitim var değil mi?
Avustralya'da da özel okullar var. Otizm okulları var. Mesela benim oğlum da böyle bir okula gidiyor. Special Developmental School olarak geçiyor. Sınıflarında otizmli çocuklar var. Veya Down sendromlar ayrı bir sınıfta ama aynı bilim, aynı kompleks içerisinde. Ama hafifledikçe normal elementary school'a gitme ihtimali de var.
Yükseliyor. Bir de belgesel var evet. Yaptığınız. Evet. Daha doğrusu editörlüğünü üstlenmişsiniz. Bir animasyon belgeseli var. Bu yani otizmi anlatıyor, ailelerin bakış açısını anlatıyor. 7 dile çevrilmiş. Bu belgesel fikri nasıl ortaya çıktı? Bütün bunları nasıl yaptınız bu sürede?
Bu 3 yıllık izin almam gerçekten böyle bir vaktin ortaya çıkmasını bana sağladı. Babalar grubunun bir aslında yan etkisi diyeyim. Onun bir yan etkisi. Bu tür çalışmalar yaparken bana gelen bir teklif de şuydu, toplum otizmi bilmiyor ve Avustralya çok göç alan bir memleket, dışarıdan gelen çok farklı ulusların oluşturduğu bir multicultural ülke olduğundan dolayı acaba dışarıdan gelen ve farklı kültürlerde olan insanların otizmli çocukları varsa bunlara bunu nasıl anlatabiliriz veya nasıl farkındalık yaratabiliriz o toplumlarda diye düşünüldü ve bir Perth'ten gelen bir animasyon ekibiyle çalışmaya karar verdik, yine organize ettik bunu. Benden otizme dair belirtileri istediler. Otizmli çocuk ne yapar? Nelerden korkar? Neleri sever? Nasıl yaşar? Bir günü nasıl geçer? Ben de onlara anlatmaya çalıştım. Bu konuda yaptığımız çalışmaları da belgeledik. Ve çok güzel bir animasyon filmi çıktı. 10 dakikalık. Bu animasyon filmi Türkçe'ye de çevrildi. Ve bunun yanı sıra 7 dile de çevrildi. Avustralya'da yaşayan toplumlara dağıtıldı CD olarak. Bunu Avustralya hükümeti organize etti ve dağıttı. Burada filmin konusu A Family Journey olarak geçiyor. Bulunabilir linkleri var YouTube'da. A Family Journey Turkish yazdığınızda Türkçesini bulursunuz. Bir Avustralya'ya gelen göçmen bir ailenin çocuklarının otizmli olduğunu anlamasıyla yaşadıkları ve bunun üstesinden nasıl geldiklerini anlatan bir animasyon filmi bu belgeseli. Bunun da editörlüğünü yapmış olduğumu söyleyebilirim.
Bir mesajımız var. Sydney'den Mehmet Murat Bey'e göndermiş. Selim Bey'e davasında gösterdiği gayretten dolayı tebrik eder. Allah'tan sıhhat dilerim diye yazmış.
Çok teşekkür ediyorum kendisine.
Mehmet Bey bize mesaj olarak göndermiş. Biraz da Avustralya'daki engelli sigortasından bahsedelim. NDIS diye biliniyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Avustralya'daki.
Türkiye'de var mı?
Türkiye'de engelli sigortası şöyle var. Önce onu söyleyeyim. Eğer bir iş veren yani iş yeri sahibi eğer ihtiyacı olmadığı halde engelli bir birey istihdam ediyorsa bir veya iki kişi devlet bu bireylerin sigorta primlerini kendisi ödüyor. Yani işveren üzerinden bu yükü alıyor. Bu hem işverene bir teşvik mümkün olduğu kadar firmasında engelli personel çalışması veya çalıştırılması açısından, hem de engelli vatandaşlarımızın hayata katılımı için örnek bir proje. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda oldukça iyi adımlar atıyor, sağlam adımlar atıyor. Ama Avustralya'daki sigorta için açıkçası çok fazla bilgim yok. Yani ben genelde burada eğitim işiyle uğraştığım için, otizm eğitimi konusunda, devletin kaynakları ve imkanları bu konuda var. Ve ailelere sanırım belli yaşa kadar belli miktarda otizmle ilgili kaynak da aktarıyor devlet, Avustralya hükümeti. Ama bunun dışında tam olarak bilgi vermem pek mümkün değil.
Selim Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel bir konuya değindik. Yani bizi biraz daha, bakış açımızı değiştirdiniz, biraz daha açtınız bizi. Dinleyicilerimiz umarım aynı şekilde düşünüyorlardır. Son bir soru soracağım. Buyurun. Otizmli ailelere neler tavsiye edersiniz? Nasıl, yani ne söylemek istersiniz?
Çok teşekkür ederim. Belki de bu bana verilen en güzel fırsatlardan bir tanesi oldu. Bunu yaşayan bir baba olarak, otizmin iki etkisi var. Ya ailenin ortasına düşen bir bomba, ya da aileyi birleştiren bir tutkal olduğunu söyleyebilirim. Patlamasınlar, havaya uçmasınlar, birbirlerine kenetlensinler. Aksi takdirde parçalanmış bir aile ve kayıp bir çocuk ortaya çıkar. Eğer beraber olurlarsa üzerinden gelemeyecekleri hiçbir şey yok diyebilirim. Ben bir kitap yazıyorum. Aynı zamanda yaşadıklarımı da buna döküyorum. Kitabın adı da Denizler Üstünde 20 Bin Fersah. Burada da bunu söyleyeyim. Yakında umarım dinleyicilerimize de buluşma nasip olur bu kitapla. Teşekkür ederim. Ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hem SBS ekibi olarak, hem de bana bu değerli zamanı ayırdığınız için. Bizi dinleyen çok sevgili ailelere de, otizmli olsun olmasın, çevrelerindeki otizmli ailelere sahip çıksınlar. Otizmli çocuklara sahip çıksınlar. Çünkü bunun ilacı eğitim deniyor ama aslında en büyük ilacı sevgi.
Sevgi.
Çok teşekkür ederim.
Bütün bu söylediklerinizi dinledikten sonra söylerken de, belki Sydney'de de böyle bir otistik çocukların babalarına yönelik bir grup oluşturma imkanı olur. Çünkü bakıyorum, bazı mesajlar Sydney'den geldi. Acaba bu konferans sırasında tarihini de verelim.
Tabii, tarih 5-9 Eylül 2017 olacak. Benim konuşmam da Cuma günü 8 Eylül saat 12-12.45 arasında Opera House'ta olacak.
Evet,
5 dakikalık.
Evet. Belki böylece Sydney'deki babalara da bir araya getirme imkanı olur.
Hay hay.
Çok teşekkürler Selim Bey, bugünkü programımıza katıldığınız için.